Ayrım 10.
Ama şimdi çaresiz gidecekti. Talih ondan yana değildi. O kadar büyük bir istek ve coşku ile beklediği o anı yaşayamayacaktı. Ağır bir yükün altında eziliyormuş gibi yavaşça kalktı, idam sehpasına gider gibi iki muhafızın gözetimi altında Tansık Bayev'in kompartımanına doğru yürüdü. Yine de içinde son bir umut, küçük bir umut ışığı parlıyordu. Boranlı'ya kadar daha bir buçuk saatlik yol vardı ve bu zaman içinde sorgulama belki biterdi. Tansık Bayev'in kompartmanı birkaç adım ötedeydi ama çok uzun geldi ona bu yol. Tansık Bayev ise tıraş olmuş, bol bol kolonya dökülmüş onu bekliyordu. "Gir içeri Kutlu Bayev, seninle biraz çalışacağız," dedi sert bir sesle ve keskin bakışlarıyla. "Otur, oturmana müsaade ediyorum. Böylesi ikimiz için de daha kolay olur." Nöbetçiler kapının dışındaki yerlerini aldılar, çağrılır çağrılmaz içeri dalacaklardı. Abu Talip için Akdoğan bakışlı bu adamı öldürmek imkansızdı. Kompartmanda silah olarak kullanılabilecek hiçbir şey çarpmıyordu gözüne. Ne bir şişe vardı ne de bir bardak. Oysa bu herif her fırsatta içerdi. Kompartmandaki vodka ve kurutulmuş balık kokusu da belli ediyordu bunu. Tren bozkırı yara yara yoluna devam ediyordu. Boranlı istasyonuna varacakları süre gittikçe kısalıyordu. Önünde bir yığın kağıt bulunan Tansık Bayev hiç acele etmeden notlara tek tek bakıyor, Abu Talip ise işkence çekiyor, kıvranıyordu. Pek uzun geçen o dakikalardan sonra kendini tutamadı. "Bekliyorum şef vatandaş," dedi. Tansık Bayev gözlerini kaldırdı, pek şaşmıştı bu sözlere. "Bekliyor musun? Neyi bekliyorsun?" "Sorgulamayı, sorularınızı." "Ha, sorgulamayı demek." Tansık Bayev kelimeleri uzata uzata söylüyor, ağzından söz dirhemle çıkıyordu. O anda bir başarı, bir zafer hissine kapılmış ama bunu belli etmemeye çalışıyordu. Devam etti. "İşte bu çok iyi, anlıyor musun Kutlu Bayev? Evet, bunu ben söylüyorum sana. Sanık kendi isteğiyle itirafta bulunur. Pişmanlık duyduğunu söylerse, araştırmayı kolaylaştırmak için sorguya çekilmesi isterse bu çok iyi bir şeydir. Adli organlara söyleyecekleri, açıklayacakları şeylerin bulunduğunu gösterir bu davranış. Böyle değil mi?" Tansık Bayev o günkü konuşmada tehditlerin yerini yapmacık bir iyi niyet gösterisine bırakmanın yararlı olacağını düşünerek devam etti. "Demek ki düşünüp taşındın, hatalı hareket ettiğini anladın. Şimdi de Sovyet yönetiminin düşmanlarına karşı yürütülen davada adli organlara yardımcı olmak istiyorsun. Eskiden senin de bu düşmanlardan biri olduğun halde şimdi bize yardımcı olacaksın. Ama senin için de benim için de önemli olan Sovyet iktidarının, Sovyet çıkarlarının her şeyden önce gelmesidir. Anandan, babandan bile önde gelir. Çocuklardan bile daha önemli, daha değerlidir. Sovyetlerin yüksek çıkarları. Tabii bunu herkes kendine göre anlar." Bir süre sustu, tatmin olmuş gibiydi. Sonra yine devam etti. "Senin doğru düşünen, makul biri olduğunu hep düşünmüşümdür Kutlu Bayev. Seninle anlaşacağımız, aynı şekilde düşünüp konuşacağımızı umudunu hiç yitirmedim ben. Niçin bir şey söylemiyorsun?" "Bilmiyorum," dedi Abu Talip kekeleyerek. Sonra pencereye kaçamak bir bakış atarak ekledi. "Neden suçlandığımı anlamış değilim." Tren hızla ilerliyor, kurşuni göğün altında sessiz bir filmde olduğu gibi sarı özek bozkırı geriye doğru hızla uzaklaşıyordu. "Açık konuşalım," dedi Tansık Bayev. "Eğer seni prensler gibi özel bir vagona bindirmişsek bunun elbette bir sebebi vardır. Herhangi birine kendine ait küçük bir kompartımanda seyahat ettirmek öyle pek olağan bir şey değildir. Demek ki sen bu soruşturmada çok önem verdiğimiz birisin. Her şey sana bağlı ve senden çok şey bekliyoruz. Bunu iyi düşün. Şimdi benim söyleyeceklerimi iyi dinle. Bu akşam geç saatlerde Orenburg'a yani Çikolova varmış olacağız. Orası ilk etabımız. Bizi bekliyorlar orada. Yüzleştirileceğin iki kişinin orada oturduklarını biliyorsun. Bunlardan biri Alexander Ivanovich Popov'dur. Ötekisi ise Hamit Seyfullah adında bir Tatar. Onlar da tutuklandı. Tabii senin ifaden üzerine tutuklandılar. İkisi de seninle birlikte Baviera'da tutsak olduklarını ve birlikte kaçıp kurtulduğunuzu itiraf ettiler. Nasıl kaçtığınız biraz şüpheli. Açıklığa kavuşturmamız gerek. O taş ocağından niçin yalnız sizin grubun kaçabildiği merak konusu doğrusu. Sonra bütün gücünüzü, bütün yeteneğinizi Yugoslavya'da gösterdiniz. Orada bir İngiliz misyonu ile buluşup görüştüğünüzü ikisi de kabul etti. Bu görüşmenin konusunu çok iyi biliyorsun. İfadende açıkladım bunu. Çok ilginç olduğunu söylemeliyim söz arasında. Biliyoruz ki Popov bu işin elebaşısıdır. Hamit Seyfullah da onun yardımcısı, sağ kolu. Sen elbette bu örgütün, bu orkestranın birinci kemanı değilsin. Bunun için de soruşturmaya yardımcı olursan suçun hafifleyecek. Hangi örgütten söz ediyorsun? Size daha önce de söyledim. 45 yılından beri, savaşın bitişinden beri onları hiç görmedim, dedi Abu Talip. Bunun önemi yok, hiç önemi yok. Buluşup görüşmenize, yüz yüze gelmenize gerek yoktu. Bağlantıyı sağlayan, aracılık yapan başka biri vardı. Mesela şu yedi geyik can geldin. Şu çok doğrucu görünen arkadaşın. Orenburg'a ya da başka yerlere gitmedi mi hiç? İşte böyle birinin aracılığıyla pekala bağlantınızı devam ettirmiş olabilirsiniz. Düşün biraz. Eğer Yedigey'in Karaner adlı devesine binip Orenburg'a gittiğini söylesem bu ne işe yarar demekten kendini alamadı Abu Talip. Demek böyle düşünüyorsun ama bunun için hiç yararı olmaz sana. Bak sana nazik davranıyorum ben. Sen ise kurnazlık yapmaya başladın yine. Ama bu itirazlarının sana hiçbir yararı olmaz, zararı olur. Şu senin Yedige'ye gelince, için rahat olsun. Gerekirse onu da tutuklarız, hatta devesini de. Ona dokunulmasını istemiyorsan, yüzleştirme sırasında kurnazlık yapmaz, gerektiği gibi konuşursun. Lokomotif, aksi yöne giden bir katar için uzun ve keskin bir düdük öttürdü. Bu ses, Abu Talib'in yüreğini yine acılarla kıvrandırdı. Şimdi Boranlı istasyonuna çok yaklaşmışlardı. Akdoğan bakışlı adamın düşündükleri onu ürpertiyordu. Bu ülkede böyle bir gücün yapamayacağı şey yoktu. Ama o anda onu en çok ezen, ona en çok işkence çektiren şey Tansık Beyev'in her zamankinden farklı olarak sorgulamayı kesmek niyetinde görünmeyişiydi. Tansık Beyev nihayet sessizliği bozarak ve önündeki kağıtları kenara doğru iterek gözlerini ona çevirdi. Pekala dedi. Eminim ki birbirimizi anlıyoruz. Zaten senin iyiliğine olması da anlaşmamıza bağlı. Orenburg'daki yüzleştirmenin sonucu kesin olacak. Ya bana yardım edeceksin ya da ben cezanı 4 kat artırmak, belki de idam ettirmek için elimden geleni yapacağım. Şimdi anladın değil mi? Bütün o yıllarda hizmet ettiğiniz Tito da kurtarılamayacak bu işten. Ve davayı Iosif Vironovic, Stalin bizzat takip edecek. Kimse cezasız kalmayacak. Kötüleri hiç acımadan yok edeceğiz. İşte bundan dolayı dostum, senin için kötü düşünmediğim, sana iyilik etmek istediğim için bana teşekkür etmelisin. Ama bana karşı görevini yapmalı, borçlu kalmamalısın. Ne de demek istediğimi anlıyor musun? Abu Talip susuyordu. Soğuk terler döküyor ve zihninden küçük Boranlı istasyonuna ulaşmaları için kalan dakikaları hesaplıyordu. Duruma göre yakınlarını göremeyecekti ve bu düşünce ile yüreği parçalanıyordu. ''Niye susuyorsun? Söylediklerimi anlayıp anlamadığını sordum sana.'' Abu Talip ''Anladım.'' der gibi başını salladı. Elbette anlıyordu onun söylediklerini. ''Ha şöyle, sonunda anlaştık işte.'' dedi Tansık Beyev. Onun o hareketini her şeyi kabul ettiği anlamına almıştı. Yerinden usulca kalktı, Abu Talib'e yaklaştı. Hatta dost görünmek için elini omuzuna koydu ve devam etti. Senin yiğit bir insan olduğunu, doğru yolu bulacağını biliyordum. Demek ki anlaştık seninle. Hiçbir şeyden endişe etme, sadece söylediklerimi yap. Özellikle de yüzleşeceğin insanları görünce şaşırma. Hiç korkma, yüzlerine bak ve ne olduklarını söyle. Popov elebaşıdır. 43 yılında İngiliz gizli servisine üye olmuştur. Kamplara gönderilmeden önce Tito ile de görüşmüş, vakti gelince harekete geçmek için önemli bir görev almıştır. Bu kadarını söylemen yeter. Hamit adlı Tatar'a gelince onun Popov'un sağ kolu olduğunu söyleyeceksin. Hepsi bu kadar. Sonra bizim işimiz. İfadeni böyle ver ve ondan sonra hiçbir şeyden korkma. Hiçbir şeyden. Sana oyun oynayacak değilim. Biz böyleyiz. Düşmanı hiç affetmez, işini bitiririz. Ama dostlarımızla işbirliği yapar, onlara dostluk elimizi uzatırız. Bunu unutma. Başka şeyleri de unutma. Benimle alay edilmesinden, aldatılmaktan hiç hoşlanmam. Ama sen niye sapsarı oldun öyle? Niçin terledin? Kendini iyi hissetmiyor musun? Biraz havaya mı ihtiyacın var? Evet, kendimi iyi hissetmiyorum, dedi. Abu Talip gözü kararıp düşmesine ve kusmasına güçlükle engel olarak. Bu durumda seni daha fazla tutmak istemem. Kompartımanına çekil ve Orenburg'a kadar dinlen biraz. Ama orada fikrini değiştireyim deme sakın. Yüzleştirme sırasında hiçbir duraksama istemem. Hatırlamıyorum, bilmiyorum, unuttum gibi sözleri duymak istemem. Her şey olduğu gibi ve hemen söyleyeceksin. Gerisini düşünme. Gerisi bizim işimiz. Tamam mı? Pekala. Bugün bir roman kadar uzatmayalım işi. Git, dinlen, bütün kağıtlar imzalanacak. İfadeni Orenburg'daki yüzleştirmeden sonra imzalarsın. Hadi git şimdi. Sanırım iyice anlaştık seninle. Bundan sonra Tansık Beyev Abu Talib'i kompartıman hücresine gönderdi. O andan itibaren Abu Talib'in hayatı bir başka sınıra geçmiş gibi değişmeye başladı. Önce tren yavaşlıyor gibi geldi ona. Küçük pencerenin gerisinden çok iyi bildiği bu yerler aralıksız flaşlar gibi görünüp geçiyordu gözlerinin önünden. Boranlıya birkaç dakika kalmıştı. Sakinleşmesi ve kendini tutması gerekiyordu. Sonuç ne olacaksa olsun onu hazırlanmalıydı. Ama her şeyden önce tren yavaşlamalıydı. Daha yavaş geçmeli, daha yavaş sürmeleri gerek diye dua etti. Ve sanki büyü gücüyle yavaşlatmak istedi treni. Az sonra trenin gerçekten yavaşladığını hissetti. Ya da ona öyle geldi. Dışarıdaki manzara şimdi daha belirli, daha sarsıntısız görünüyordu. Kendi kendine her şeyin istediği gibi geçeceğini söyledi. Biraz yatıştı, nefes alıp vermeleri düzeldi ve parmaklıklara yüzünü yapıştırıp beklemeye başladı. Evet, tren aktarma istasyonu Boranlı'ya yaklaşıyordu. Başına gelen felaketin onu koparıp attığı bu yerde çocuklarını büyütecek ters Salih'in üstesinden gelmeye çalışacaktı. Ama bunu da çok görmüşlerdi ona. Ailesi kendi kaderlerine terk edilmişti ve o şimdi onların yanından bir hücre kompartımana kapatılmış olarak geçecekti. Abu Talib gördüklerini son nefesine gözleri açılmamasıya kapanıncaya kadar unutmamak için büyük bir dikkatle bakıyordu küçük ve parmaklıklı pencereden. Şu son bir saatten beri o Şubat gününün sonunda yol boyunca gördüğü her şey kar yığınları, bazı yerleri karla kaplı, bazı yerleri çıplak bütün bozkır onun için kutsal bir görünüm idi. Ve içi titreyerek büyük bir sevgiyle bakıyordu onlara. Şimdi küçük bir tepenin yanından geçiyordu. Az sonra bir vadiden ve bir patikanın yanından. Zarife ile yol onarımı için kazma kürek omuzlarında bu patikadan giderlerdi. Ve işte yaz aylarında Boranlı çocuklarının, tabii onlarla birlikte kendi yavruları Davul ve Ermek'in de oynadıkları meydan. ''Aa işte orada bir grup deve var, işte iki deve daha.'' Bu ikisinden biri hiç acele etmeden ağır ağır yürüyene Karanar idi. Yedi geyin Karanarı. Heybetli, güçlü, uzaktan hemen fark ediliyor. Aa ne oluyor? Kar taneleri uçuşmaya ve parmaklıklı pencerenin camına vurmaya başladı. Gerçi sabahtan beri gökyüzü bulutlarla kaplıydı ve havanın bozması bir sürpriz sayılmazdı. Ama kar yağışı biraz, çok az daha bekleyebilirdi. İşte deve ağılları ve köyün ilk evi. Evin bacası tütüyor ve işte demir yolu makası. Tren yol değiştirecek, tekerlekler rayların birleştiği yerde takır takır ses çıkarıyor. Makasçı da orada. Makasçı kulübesinin önünde kırmızı flamasını kaldırmış. Kazangap idi bu. Koca bir ağaç gibi budak budak. Aman tanrım, işte kulübeyi de geçtiler ve şimdi tren köye giriyor. Ev ceyizin damları, pencereleri göründü. O evlerden birine bir adam girdi. Ama Abu Talip onu sırtından gördüğü için tanıyamadı. Şurada, odunun yanında bir adam bir şeyler mi yapıyor çocuklar için? Yedi geyo, Kalın ceketinin kollarını sıyırmış, yanında kızları da var. Ve evet, Ermek de var. Abu Talib'in sevgili küçüğü Ermek'i. Yedi geyin tam yanında duruyor ve ona yerden aldığı bir şeyi uzatıyordu. Oh Tanrım, Tanrım, yüzünü bir an için görebildi yalnız. Peki, Davul ve Zarife neredeydiler? Şurada hamile bir kadın var. İstasyon şefinin karısı Saul idi o. İşte, Zarife, Zarife'nin ta kendisi. Omuzlarına eski bir şey atmış, Davul'un elinden tutmuş, yedi geyin ve öbür çocukların olduğu yere gidiyor. Ne bilsin, kocası Abu Talib'in hemen yakınından geçtiğini ve aklından geçenleri haykırmamak için eliyle ağzını kapattığını. Zarife, Zarifem, Davul yavrum, benim, ben sizi son kez görüyorum. Beni bağışlayın yavrularım. Davul, Ermek, bağışlayın beni ve beni unutmayın. Sizden ayrı yaşayamam. Sevgili karım, sevgili çocuklarım, sizden ayrı olacağım için öleceğim. Beni bağışlayın. Abu Talib o birkaç saniye içinde gördüklerini, tren Boranlı'dan epey uzaklaştıktan sonra da hala görür gibi tekrar canlandırıyordu gözünde. Dışarıda kar lapa lapa yağıyordu şimdi ve çoktan görünmez olmuştu her şey. Ama Abu Talib için zaman yolun o parçasında durmuştu. Bütün acısı ve hayatının anlamı orada toplanmıştı. Kar dışarısını görmesine engel olsa da yüzünü pencereden ayıramıyordu. O parmaklıklara yapışmış, onu mahveden kuvvete karşı koyamadığı için hak adaleti bile düşünmesine fırsat verilmeden katlanacaktı bu dayanılmaz duruma. Bu kuvvet onu yakınlarının yanından gizlice bir hayvan gibi geçmeye mecbur ediyordu. Onun özgürlüğünü elinden alan, trenden atlayıp yakınlarına koşmasını, üzüntüler içinde kıvranan ailesine kavuşmasını önleyen kuvvet böyle istemişti. Parmaklıklar arasından aşağılanmış, sefir bir şekilde bakıyor, Tansık Vehev denen o adamın kendisine bir köpek muamelesi yapmasına engel olamıyordu. Köşesinde kımıldamadan oturması emredilmişti ona. Abu Talib parmaklıkların yanında kendisini yatıştırmak için bir tek kelime bile konuşmadan bir yemin etti. İçinden, düşüncesinden yaptığı bir yemindi bu. Abu Talib şimdi biraz önce karşılaştığı o çok acı durumu görüp de görünmemek, yanından geçip de duramamak, kavuşamamak acısını bütün ağırlığıyla çekiyordu. Elinden yalnız bu geliyordu zaten. Gördüğü sahneleri tekrar tekrar ve bütün ayrıntılarıyla hatırlıyordu. Önce Kazangab'ı görmüştü. Her zamanki gibi görev başındaydı ve güçlü elleriyle flamayı kaldırmış bekliyordu. Küçük istasyonun bu başında ya da öbür başında nöbet tutarak nice trenlere yol vermişti o. Sonra evceizleri, ağılları, tüten küçük bacaları, sonra gördüğü zaman umutsuzluk çığlığı ile boğulur gibi olduğu Ermek'i, onun ve öbür çocukların başında toplandıkları Yedige'yi. Yedige bir şeyler yapıyordu onlar için. Sadık, sevgili dostu Yedige, bir kaya gibi yerinde orada duruyordu. Ermek ona bir şey uzatıyordu. Belki bir tahtaydı bu. O birkaç saniyeyi çok net görüyor ve hatırlıyordu. Yedige kavruk yüzünü çocuklara dönmüş, herhalde bir şeyler söylüyordu. Büyüktü, güçlüydü Yedige. Sırtında pamuk astarlı ceketi vardı ve kollarının ucunu kıvırmıştı. Ayaklarına suni deriden çizmelerini geçirmişti. Yavrusu Ermek başına onun eski şapkasını, ayaklarına da keçe çizmesini geçirmişti. Sonra Zarife ve Davul. Onlara doğru gidiyorlardı. Zavallı Zarife. Onu ne kadar yakından görmüştü. Başörtüsü omuzlarına kaymış, kara örgülü saçlarını ve solgun yüzünü de görüyordu. Ne kadar dokunaklı ve ne kadar gönül çekici, arzu uyandırıcı. Mantosunu da hatırlıyordu. Düğmelemeye gerek görmediği mantosunu ve ayağındaki kaba çizmeleri. Bu çizmeleri o almıştı ona. Zarife başını Davul'a eğmiş bir şey söylüyordu. Bütün bunlar ona ne kadar yakındı. Ne kadar değerli, ne kadar unutulmaz saniyelerdi onlar. Hiç unutmayacaktı o anları. Şimdi zihninden onlara veda ederken bütün bunları, bu görüntüleri de beraberinde götürüyordu. Hiçbir şey bunların, bu büyük kaybın yerini dolduramazdı. Kar yağışı, kar fırtınası, yol boyunca devam etti. Orenburg'a gelmeden önceki istasyonlardan birinde durdular ve yolun açılması için tam bir saat beklediler. Demir yolcuların havaya ve başka şeylere kargışlar yağdırarak çalıştıklarını duyuyorlardı. Sonunda tren yola koyuldu. Kar fırtınaları arasında ilerlemeye başladı. Epeyce gecikerek vardılar Orenburg'a. Yol boyunca ağaçlar, kararmış çıplak gövdeleri kupkuru duruyordu. Bir mezarlıkta terk edilmiş tomrukları andırıyorlardı. Şehir de görünmüyordu. Bir aktarma istasyonunda karanlığa gömülmüş olarak uzun uzun beklediler. Vagonların birbirlerine çarpmalarından, demir yolcuların bağırışmalarından ve lokomotif düdüklerinden içinde bulunduğu vagonun trenden ayrıldığını anladı. Sonra tekrar hareket etti. Herhalde onu garaj içinde kalan bir yola sokuyorlardı. Özel vagon son durağına gelince karanlık iyice bastırmıştı. Tamponlar son bir kez daha çarptı ve aşağıdan son bir emir daha duyuldu. "Tamam, öyle bırak." Ve vagon tam yerine oturmuş gibi orada kaldı. Nöbetçi amiri kompartımanın kapısını açarak emretti. "Tamam, haydi eşyalarını topla ve çık vagondan. Oyalanma, çabuk ol. Kötü uyandın, biraz temiz hava al bakalım." Abu Talip yavaşça kalktı ve nöbetçiye doğru yürüdü. Yanına gelince çok sakin bir sesle, "Ben hazırım," dedi. "Nereye gidiyoruz?" "Hazır mısın? Peki, yürü öyleyse. Kumandanımız söyler sana nereye gideceğimizi." Nöbetçi Abu Talib'in koridora geçmesine izin verdi ama arkasından hemen yine bağırdı. "Hey, dur bakalım. Torbanı burada mı bırakacaksın? Nereye gittiğini sanıyorsun? Eşyalarını alsana, yoksa bir hamal mı istiyorsun? Gel buraya, topla şu ıvırını zıvırını." Abu Talip kompartımana döndü, istemeye istemeye eşyasını topladı. Tekrar koridora çıkınca az daha özel servisin iki memuru ile çarpışacaktı. Bu memurlar telaşlı telaşlı geçiyorlardı vagondan. Nöbetçi onu omuzlarından kenara iterek bağırdı. "Dur orada, yol ver arkadaşlara." Vagondan çıkarken o memurların Tansık Bayev'in kapısını çaldıklarını, sonra heyecanlı heyecanlı konuştuklarını duydu.